Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tam da hafta ortasında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak TİKA Güneysu'dan koordinatörü Gıyasettin Karatepe'yi ağırlayacağız stüdyomuzda. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adıyla TİKA'nın Afrika'da yaptığı çalışmaları konuşacağız. Hemen sonrasında her çarşamba olduğu gibi Sihirli Sözcükler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata stüdyomuzda olacak. Dünyanın en çok okunan şiirleri uluslararası şiir kitap sistemiyle kontrol ediliyor. Bu yıl en çok okunan şiirler listesinde ikinci sırada Orhan Veli'nin Anlatamıyorum şiiri yer alıyor. Hem bu şiir üzerine hem de şiir takip sistemi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sen gül benim için.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TİKA Güney Sudan Koordinatörü Gıyasettin Karatepe bizlerle birlikte. Sayın Karatepe, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, aslında Sayın Karatepe'yi biz izin zamanı yakaladık. Yani normalde aslında kendisi Türkiye'de değil, tam tersi Güney Sudan'da görevinin başında her zaman, evet. Orada yaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız, stüdyomuza geldiniz, eksik olmayın.
Ben teşekkür ederim. Bana böyle çok sevgili vatandaşlarımıza hitap etme ve Afrika'ya dair kelam eyleme fırsatı tanıdığınız için ben özellikle teşekkür ederim.
Eksik olmayın efendim, bizim için de büyük onur. Bu arada biraz sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Müsaadenizle sizin kendi dilinizden tanıtalım. Çünkü TİKA'daki Güney Sudan koordinatörlüğü göreviniz aslında yurt dışında, Afrika'da yaptığınız ilk görev değil. Öncesi de var. Lütfen, evet. Neler yaptınız bugüne kadar, anlatır mısınız?
Efendim ben 2013'ten itibaren Afrika'dayım. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı koordinatör olarak Somali'de görev yaptım, Mogadişu'da. Daha sonraki yıllarda 3 yıl kadar Djibouti'de yine aynı şekilde Djibouti koordinatörlüğü yaptım. Takiben TİKA'ya görevlendirildim. TİKA'da görev yapmaya başladım ve 2 ay kadar Bangladeş'te bulunan Rohingyalı mültecilerin kamplarında çalışma yaptım. Dönüşten sonra da Güney Sudan, başkent Cuba'da Güney Sudan koordinatörlüğü olarak görev yapmaya başladım. Hı hı. Halen görevim devam ediyor.
Kolay gelsin. Aslında gerçekten çok ulvi bir görev. Çünkü tek başınıza aslında oradasınız. Aileniz hep Türkiye'de, öyle değil mi? Evet. Zor da oluyordur. Hani işin tabii bir de bu tür bir yönü var. Evet, Türkiye ile sürekli ilişki halindesiniz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz ama aile burada. Siz oradasınız. Oraya hizmet ediyorsunuz ama aslında Türkiye'ye de hizmet ediyorsunuz. O durumları da biraz anlatır mısınız?
Şöyle, ailemiz burada. Biz oradayız. Tabii bunun bir zorluğu var gibi gözüküyor. Ama aslında yapmış olduğumun görevi bir iş olarak değil de bir aşk olarak düşündüğümüz için.
Bir gönül bağı değil mi?
İsteyerek yaptığımız için ve oradaki insanlara, toplumlara gerçekten dokunmanın, onların başını okşamanın, onların yaşam standartlarında olumlu, pozitif gelişmelere vesile olmanın vermiş olduğu mutluluk bize bütün zorlukları, meşakkatleri unutturuyor ve bu tatlı bir yorgunluk, evet. Tatlı bir zorluk oluyor. Bir de gittiğimiz bölgelerdeki insanlarla olan gönül bağımız, o insanlarla olan gönül temasımız, çok rahat anlaşıyor oluşumuz, aynı frekansta oluşumuz da bizi yurt dışında çalışıyor olma hissinden uzaklaştırıyor. Sanki vatanımızdaymışız gibi, kendi evimizdeymişiz gibi, kendi sokağımızda, kendi mahallemizde, şehrimizdeymişiz gibi bir yakınlık hissi uyandırıyor. Bunu hem oranın yerli halkları da hissediyor, biz de onlara bunu hissettiriyoruz zaten. Bizi kendilerini bizden görmeye başladıkları zaman hiçbir zorluk, olumsuz, negatif unsur bizim için artık önemsiz hale geliyor. Hı hı. Hiçbir önemi kalmıyor. Biz orada insanlığa hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz, huzurluyuz ve çok ümitliyiz.
Aynı frekanstayız dediniz. Evet. Aslında bu aynı frekans yüzyıllardır hep bizim içimizde. Çünkü Osmanlı'dan bu yana bir gönül bağı her zaman oldu Afrika'daki o halkla. Bu gönül bağının da detaylarını, geçmişini biraz dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Şöyle arz edeyim. Osmanlı dönemi 1517'de başlıyor Afrika boyutuyla. 1517'den itibaren Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da, Doğu Afrika'da ve Nil Havzası'nı takip eden Orta Afrika boyutuyla Osmanlı Devleti kendi medeniyet tasavvurunu, adaletini, merhametini, şefkatini, ilmi kimliğini efendim bütün kurumlarıyla birlikte Afrika'ya taşımış. Ve Batılı tarihçilerin ifade ettiği gibi Osmanlı Barışı denilen kavram Afrika'ya 400 yıl kadar barış dönemini tattırmış. Hı hı. Bu o kadar yerleşmiş ki Afrikalı dostlarımız sömürgecilerin gelmesinden önceki döneme tırnak içerisinde devlet zamanı diyorlar. Hı. Hangi zaman o zaman diye sorduğumuzda ne zaman olacak? Yani Osmanlı döneminin olduğu döneme bir devlet zamanı diyoruz. Çünkü ondan sonraki dönemde gerçek bir devlet görmedik diyorlar. Hı hı. Ve mimarisine, sosyal hayatına, yemek kültürüne, diline, düğünlerine, askeri nizamlarına, bütün kurumlarına Osmanlı Devleti'nin kurumsal yapısı ve kültürel dokusu adeta işlemiş. Yani bizim ecdadımız o bölgeyi, o topraklar merhamet eliyle bir kilim dokur gibi, bir nakış işler gibi işlemiş.
Evet.
Ve hala Afrika'da Osmanlı döneminden etkilenen ve oraya yerleşen ecdadımızın başlatmış olduğu o medeniyet ve kültür birikiminin mensubu olarak kendini kabul eden ve biz aslında Türk'üz, Osmanlıyız diyen bir hayli yerleşik toplumlar var. Onlarla görüşüyoruz. Kendilerini, bizim bayrağımızı görünce heyecanlanıyorlar.
Mutlu oluyorlar.
Hatta bayrağımızı elimizden alıp vermek istemiyorlar bile. Bu bizim de bayrağımız falan diyorlar. Böyle heyecanlanıyorlar. Mutlu oluyorlar tabii. İyi ki döndünüz diyorlar.
İyi ki döndünüz.
İyi ki döndünüz diyorlar. 100 yıllık hasret bitti. Lütfen bir daha gitmeyin. Söz verin diyorlar. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız bırakmayız sizi diyorlar. O şekilde.
O dönüş tarihi hangi tarihe tekabül ediyor?
Şöyle arz edeyim. 1884 Berlin Konferansı'na kadar Osmanlı Devleti'nin Afrika'nın bir kısmından çekilmiş olmasına rağmen siyahat eden varlığı devam etmiş. 1884'te 8 Batılı Devlet Berlin Konferansı'nda Afrika'yı yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını baz almak suretiyle, madenlerini, petrolünü esas almak suretiyle adeta cetvelle paylaşırcasına paylaşmışlar. Ve o zamana kadar, 1884'e kadar sadece sahil kısımlarında gerçekleşmiş olan işgal, yani sömürü %10 kadarına tekabül ederken Afrika'nın tamamında, 1884'ten yaklaşık 15-20 yıl sonra bu %90'a çıkmış vaziyette. Ve bu işgal hareketlerinde birbirleriyle de işbirliği yapmışlar. Zaman zaman Berlin'de paylaşılıp kendi hisselerine düşen bölgeleri aralarında değiş tokuş bile yapmışlar. İşte Tanzanya bir dönemler Almanya sömürgesiyken daha sonra İngiltere sömürgesine geçmiş gibi. Bu şekilde 1884'te başlıyor. 1915-18'e kadar süren bu süreçte Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden siyaseten çekilmesiyle birlikte işgal tamamlanmış oluyor. Ama buna rağmen hala Afrikalılarda acaba tekrar Osmanlı ay yıldızı sancağıyla, bayrağıyla gelip de bizi kurtarır mı diye ümitli bir bekleyiş var. Gözleri ufukta. Biz Türkiye'den geldik deyince ağlayan, gözyaşlarını böyle hani hakim olamayan insanlarla karşılaşıyoruz. Dedelerimizin bahsettiği Türkler siz olmalısınız. Döndünüz öyle mi filan diye böyle bizi bağırlarına basıp kucaklayan insanlarla karşılaşıyoruz. En ücra noktalarda dahi bir şu cümleyi söylemek istiyorum.
Lütfen.
Gerçekten dünyada 196 tane bağımsız BM tarafından tanınmış devlet var. Bağımsızlığı tanınmamışlarla beraber 217 kadar devlet var. Dünyada Türkiye kadar resmi sınırların ötesinde 100 milyonlarca bağımlısı, bağlısı, kendine ait hisseden, efendim aşıkı sadıklısı, yolu gözlenen ikinci bir devlet daha yok. Türkiye var. Yani Türkiye'den başka ikinci bir örnek yok ki farklı ülkelerdeki milyonlar yolunu gözlesinler. Bu kadar. Onun için bizim yaptığımız çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyükelçilikleri kanalıyla, TİKA'yla, Kızılay'la, AFAD'la, Diyanet Vakfı'yla ve diğer resmi ve sivil toplum kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar Afrikalı, mazlum insanlar nezdinde o kadar kıymetli, o kadar değerli ki bizim oradaki varlığımız dahi onları mutlu etmeye, kendilerini daha güvende hissetmeye yetiyor.
Evet. Hatta sevgili dinleyicilerimize onu da söyleyeyim. Biz şimdi yayın öncesi de biraz sohbet ettik Sayın Karatepe ile. Soyadı Türk olan, Türkiye olan değil mi? Kişiler kendine o soyadı almışlar ki hala soyları devam etsin. O Osmanlı'dan gelen Türk soyadları devam etsin diye.
Gerçekten öyle. Somali'de, Mogadishu'da Hamurveyn mahallesi var. Hamurveyn mahallesine gittiğiniz zaman oraya Hayul Etrak diyorlar. Yani Türk mahallesi anlamında. Gerçekten ten renkleri itibariyle de ve davranışları itibariyle, sosyal ilişkileri itibariyle de onların Türklerle akrabalık içerisinde olduklarını hemen hissediyorsunuz. Evlerini ziyarete gittik.
Hı hı.
Evlerinde ay yıldızlı Osmanlı bayrakları, Türk bayrakları asılı. Dedelerinin pasaportlarını, evraklarını gösterdiler. Evet, Türk isimleri üzerinde yazıyor işte El Türki diye yazıyor. Hı hı. Kendi nüfus soy isimleri dahi El Türki. Hikayelerini anlatıyorlar. Belgeli bir şekilde anlatıyorlar. Dolayısıyla biz Osmanlı Devleti çekildikten sonra burada bırakılan Osmanlı askerlerinin, subaylarının torunlarıyız. Evet, Türkçeyi unutmuşuz ama biz kalben, ruhen, fikren size aitiz diyorlar açık açık. Aynı şeyi Cibuti'de gördük. Cibuti'de Osmanlı'dan kalma bir hayli eser de vardı. Yine Hasoba kabilesi var mesela şeyde. Cibuti'de büyük bir kabile. Kabilenin reisiyle görüştük. Efendim biz Türk'üz. İşte şu hurma bahçesi Osmanlı askerlerinin çekilmeden evvel hatıra olarak bu da bizden size hatıra kalsın diye diktikleri 100 yıllık hurma ağaçları biz hala onlardan istifade ediyoruz. Burası biz Osmanlı bahçesi diye tanımlıyoruz. Efendim biz de bir Türk kabilesiyiz diye kendilerini ifade ettiler açık açık.
Hı hı.
Bunun gibi yine Etiyopya'da Harar bölgesinde Harar Türkleri diye bildiğimiz yine halen şu anda Harar bölgesi federal bir devlettir. Orada Osmanlı'dan kalma idari kaymakamlık binamızı bir kültür merkezi olarak kullanmak üzere TİKA yeniden ihya etti, restore etti. Orada çok güzel halka dokunan hizmetlerimiz var. Yine Sudan'da hakeza öyle. Bizim Güney Sudan'da Nil Havzası boyunca kendisini Türk köyü diye tanımlayan bir hayli köyle karşılaştık. Mesela Mangala köyü var. Orada Osmanlı'dan kalma şehitlik, Osmanlı döneminden kalma efendim kaymakamlık binası, askeri karargah, kışla, su arıtma tesisi, cami gibi bir sürü sosyal tesislerle de karşılaştık.
Hı hı.
Biraz harabe, elden geçirilmesi lazım ama inşallah en kısa zamanda oraları tekrar yeniden ihya etme çalışması yapacağız. Lado bölgesi, Racah bölgesi, buralar hep Osmanlı Devleti'nin idari ve askeri hizmetlerini yürüttükleri ve halka müsbet anlamda dokundukları yerler. Halk bizi kendilerinden biliyor. Her daim yolumuz gözleniyor.
Ne güzel. Peki eğitim anlamında, örneğin Türkçe eğitim anlamında çalışmalar var mı?
Tabii ki 2005'ten itibaren başlayan Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde kurulan Yunus Emre Enstitümüzün bölgede çok etkin Türk dili ve kültürünü öğretme, yaygınlaştırma, tanıtma faaliyetleri devam ediyor. Türkçe'ye karşı çok yoğun bir ilgi var. Aynı zamanda her yıl yine Türkiye'nin etkili kurumlarından olan YTB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye'deki üniversitelere okumak üzere sınavla seçerek götürdüğü öğrencilerin efendim çok ciddi anlamda güzel bir Türkçe ile ülkelerine döndüklerini görüyoruz. Ve aslında bir Türk diasporası oluşuyor. Bizim Türkiye'nin elinden tutarak üniversite eğitimlerine katkıda bulunduğu, sahip çıktığı bu gençler ülkelerinde adeta Türkiye'nin gönüllü birer elçisi gibi çalışıyorlar. Öğrenci mezun dernekleri kuruyorlar. Bizim Güney Sudan'da da buna benzer bir yapılanma oluştu. Bir Güney Sudan Türkiye Mezunlar Derneği oluştu. Ve Türkiye'ye dair tüm müsbet olumlu çalışmalarda bu genç jenerasyonun etkisi var. Türkçe'ye karşı da şunu da arz edeyim. Güney Sudan halkı arasında o kadar çok Türkçe kelime var ki.
Kendi dillerinde
kendi
var.
Kendi dillerinde evet. Normal doğal olarak kullanıyorlar. Yani yüzlerce
hangi
kelime.
Hangi dili kullanıyorlar?
Kendi toplumda tabii çok kabileli bir toplum olduğu
yerel
için ortak
diller
dil,
mi oluşmuş?
Ortak dil Cuba Arapçası ama kendi mahalli olarak Bari dili, efendim Dinka dili, Nuer dili gibi kabile dilleri kullanıyorlar. Fakat öyle dahi olsa mesela Türkiye sayesinde ilk defa tuz üretimi yapmaya başlamışlar. Türkiye onlara tuz üretmeyi öğretmiş. Onlar tuza şey demiyorlar. Türk tuzu diyorlar. Hmm. Yani Mayan Turuk diyorlar mesela. Hmm. Mayan Turuk Türk tuzu demek. Yine bunun gibi halk arasında kız çocuklarına Türkiye ismini koyanları duyduk. Öyle gördüm. Mi? Türkiye. Kız çocuğunun ismi Türkiye. Ve yine Türkçe Baş Ağa kasabası var. Birinci kasabası var mesela böyle. Yer isimlerinde Bölük Mahallesi var. Soruyorum bu Bölük Mahallesi nereden geliyor? Efendim dediler burada Osmanlı askeri bölüğü kışlalatmış. Uzun süre burada karargah kurmuşlar. Oradan çekildikten sonra dahi halk arasında biz buraya Bölük Mahallesi, diyoruz. Halen. Ve şehrin en merkezi mahallesi. Başkent Çuban'ın en merkezi mahallesi. Bunun gibi kullandıkları aletler işte kazma, kürek, köprü, terzi gibi şeyler işte baş mühendis, baş katip, baş çavuş gibi askeri terimler, yüzbaşı, onbaşı, binbaşı, albay, yarbay tamamıyla askeri nizamda kullandıkları terminoloji ve şifa ile ilgili hastane terimleri tamamen Osmanlıca ve Türkçe.
Çok güzel. Şimdi tabii TİKA'nın da pek çok çalışmaları olduğunu biliyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla şimdi TİKA doğrudan doğruya bakanlığa bağlı, evet, değil mi? Evet. Önceden hani ayrı bir başkanlıkken de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ortak projeler yaptığını ve yurt dışında çok sayıda restorasyon çalışması yaptığını biliyoruz. Sudan'da ne gibi çalışmaları var TİKA'nın bu anlamda?
Şöyle arz edeyim. Sudan bölünmeden evvel de TİKA orada vardı. Şu anda Sudan'ın güneyi benim bulunduğum bölge ayrı bir devlet statüsünde. Özellikle Sudan Mısır Beylerbeyliği döneminde Osmanlı toprakları sınırlarındayken Osmanlı'nın orada kurmuş olduğu medreseler, camiler, efendim bir takım şifahaneler, konaklama merkezleri bunlar TİKA tarafından restore edilmeye başlandı. Osmanlı döneminde Afrikalı hacıların son Afrika'daki son konaklama merkezi olan Sevakin Adası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne o Sudan tarafından tahsis edilmek suretiyle restorasyonu TİKA tarafından yapılmaya başlandı. Hı hı. Orada bulunan tarihi eserler ayağa kaldırıldı, ihya edildi ve Sudan halkının ve Sudan turizminin hizmetine sunulma üzere tamamlanmak üzere buradaki restorasyon faaliyetleri ve yine TİKA'nın biraz önce bahsettiğim Osmanlı döneminden kalma bir takım şehitlikler ve askeri ve idari binalarının tespitinden sonra Güney Sudan'da da benzeri bir çalışmanın yapılacağını şimdiden müjdeleyebilirim. Yine Osmanlı döneminde yapılmış olan su yolları, su kanalları yine gündemimizde. Yani tarihi değer olan her şeyi biz yeniden ihya edip kuruluş amacına uygun şekilde restore ederek toplumun hizmetine sunmayı düşünüyoruz ya ve yapıyoruz. Afrika'da bir müthiş bir kalkınma hamlesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim TİKA'nın en önemli faaliyeti kalkınma yatırımları. Biz insanlara balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmeyi planlıyoruz, planladık. Ve özellikle eğitim, sağlık ve ziraat ve bunun yanında altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla toplumun hayat standartlarını bir adım ileri götürmeyi, onlara müreffeh bir hayat sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kalifiye eleman eğitimini, teknik ve mesleki eğitimini de önünü açıyoruz. Bu konuda gerek Türkiye'den getirdiğimiz eğitimciler vasıtasıyla, gerekse oradan tespit ettiğimiz kalifiye elemanların Türkiye'de eğitimi suretiyle sağlıkta, eğitimde, ziraatta ve teknik alanda ülkenin teknik kalifiye eleman potansiyelini elden geçirmeyi ve ihya etmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Yani Türkiye mazlum ve yetim Afrika'nın elinden tutmayı hedefliyor. Ancak bunu yaparken Afrikalılara şunu söylüyoruz. Biz almaya değil vermeye geldik. Ve biz sizinle sizin onurunuzu, şahsiyetinizi, değerinizi koruyarak ve yükselterek kendi kendinize ayakta durabilecek kaynaklara, imkanlara sahip olduğumuzu hatırlatarak birlikte yeni, güzel ve faydalı şeyleri halkımızın hizmetine sunmak için size destek olmaya geldik diyoruz ve kesinlikle batılı istilacıların ve sömürgeci güçlerin yaptığı gibi değil. Aksine bizimkisi, bizim insani diplomasimizin bir koludur TİKA. Kesinlikle ikinci bir ajandamız yoktur. Sadece ve sadece Afrika halklarının kardeşi olduğumuzu, dostu olduğumuzu, onları sevdiğimizi ve bu sevginin gerektirdiği dayanışmayı ortaya koyduğumuzu gösteriyoruz.
Peki bütçe anlamında destekler nasıl sağlanıyor?
TİKA'nın biliyorsunuz genel bütçeden her yıl bir payı var, ödeneği var. İşte bunu en iktisatlı şekilde, en ekonomik şekilde ve en acil ihtiyaçlar tespit edilerek tabii. Öncelik sonralık sıralamasına dikkat etmek suretiyle TİKA bu harcamalarını yani israf etmeden son derece dikkatli, son derece hesaplı bir şekilde halkın faydasına olabilecek şekilde sarf ediyor. Projelendirme, proje bazlı çalışıyoruz. Proje rentable ve halkın seviyesini yükseltecek bir proje ise onu biz icra ediyoruz. Hı hı. Onun dışında sürekliliği olmayan, yani sürdürülebilir kalkınmaya faydası olmayan şeyleri kabul etmiyoruz.
Evet, tabii bu da bir politika gerektirir. Evet. Baştan o planlamayı yapıp sonrasında da uygulama aşamasında planlı. Da planlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla yalnızca onlara bu tür hani büyük projeler değil, aynı zamanda çocukları sevindirmek anlamında böyle hani küçük çaplı da olsa parklar, güzel mesire yerleri, bu gibi yerler de inşa ediliyor. Öyle değil mi? Hani çocukların tabii. O içlerindeki mutluluğu bir şekilde dışarı atabilecekleri ortamlar da sağlanmaya çalışılıyor.
Mutlaka biz özellikle eğitim kurumlarıyla olan yaptığımız çalışmalarda çocukların çocukluklarını rahatlıkla yaşayabilecekleri, enerjilerini dışarıya atabilecekleri oyun alanları, parklar, efendim eğlence alanları ihdas etmeye çalışıyoruz. Bu dünyanın her yerinde, benim en son görev yaptığım Arakan kamplarında, Bangladeş'teki kamplarda da onlara çok şahane, çok güzel örnek bir çocuk alanı yapıp teslim etmiştik. Hı hı. Çocukların o neşeli, cıvıltılı o şeylerini görmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Aynı şeyi Afrika'da da yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar Afrika'nın geleceği zaten. Onların gülümsemesine vesile olmak çok güzel. Afrikalılar şunu söylüyorlar. Buradan bütün Afrika'ya ilgi duyan şahıslara ve sivil toplum kuruluşlarına da sesleniyorum. Afrika'ya acıyarak bakmayacağız. Afrikalılar bundan rahatsızlar. Onlara acımıyoruz biz. Onları seviyoruz ve onlarla birlikte iyi şeyler yapmak istiyoruz. Yani işte efendim Afrika hiç et yüzü görmemiş, hiç su yüzü görmemiş bir kıta falan olarak tanıtılmamalı. Yani tanıtım kampanyalarında buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onların onurlarını, haysiyetlerini koruyacak bir dil geliştirmemiz lazım. Yani hiçbir şey yapmasak, ellerinden tutsak, tebessüm etsek bile onlar için bu kıymetlidir, değerlidir. Onlara değerli olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü sömürgeci zihniyet Afrikalıları adeta insan olarak dahi görmemişler. Onları değersizleştirmişler, aşağılamışlar, ötelemişler, itelemişler. Bizim şimdi Türkiye tekrar yeniden Afrika'ya hayır, siz Afrika olarak onlarca medeniyete beşiklik etmiş, kültürü, kültürel değerleri çok zengin, folkloru çok zengin, tarihi çok güçlü bir kıtasınız.
Ve toprakları da çok bereketli. Topraklarını
çok bereketli. Evet. Afrika kıtası tek başına dünyanın 8 katını besleyecek kadar zengin topraklara sahip. Yeter ki kendi kültürünüze, değerlerinize, topraklarınıza sahip olun. Özgürlüğünüzü kimseye kaptırmayın. Hürriyet çok aziz, çok değerli, kıymetli bir şeydir. Hürriyetinizi kimseye teslim etmeyin mantığıyla biz Afrikalı insanımıza yaklaşıyoruz. Onlara adeta Türkiye'nin tecrübesini aktarmaya çalışıyoruz.
Evet. Sayın Karatepe, çok teşekkür ediyoruz. Emekleriniz için kolaylıklar diliyoruz. Biliyoruz ki yakın zamanda yine göreve Güney Sudan'a döneceksiniz.
Evet, bir hafta sonra
yolcuyuz. Bir hafta sonra güle güle gidin. Oradaki Afrikalı kardeşlerimize de bizden selam götürün. Sevgilerimizi
iletin. Aleykümselam. Buradan Afrika'dan da getirdiğim selamları bütün vatandaşlarıma iletiyorum. Buradan da selamlarınızı, sevgilerinizi ileteceğim
çok
inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben İyi ki geldiniz. Ayaklarınızı sağ olun. sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, TİKA Güney Sudan Koordinatörü Gıyasettin Karatepe stüdyo konuğumuzdu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adıyla TİKA'nın Afrika'da yaptığı çalışmaları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gözlerim bir yerden aşina size, asırlar öncesi görmüş gibiyim. Oahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Gözlerim bir yerden aşina size, asırlar öncesi görmüş gibiyim. Oahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibi. Bir serin gölgede dağ pınarında, elinden bir yudum içmiş gibi. Oh şirin dilinden tatlı nameler, dinleyip kendimden geçmiş gibi. Sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman, dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ruhum şenedip güldüğüm zaman, sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman, dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerin elimde olduğu zaman, baharı gönlüme sermiş gibiyim. Endamın yüzüme güldüğü zaman, hayatın sırrına ermiş gibiyim.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Şimdi o şiirle mi başlasak hemen, yoksa şöyle bir kuble dinleyicilerimize o şiirin güzel büyülü, evet, dünyasına ulaştırsak mı? Tamamını okumayacağım ama. Devamını zaten ezbere mutlaka biliyorlardır dinleyicilerimiz. Orhan Veli-Kanık'ın o muhteşem şiiri. Hatta sevgili dinleyiciler, ben normalde çok fazla öyle şiir ezberleyemem. Daha doğrusu hafızamda tutamam. Ama çocukluğumdan beri hafızama yer etmiş çok nadir şiirlerdendir. Belki kısa oluşu da bunun etkisi olabilir ama belki de o etkili, etkili. O vurguyu o hissediyor olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Efendim şöyle başlıyor şiirimiz. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Evet. Aha, hangi dert acaba? Aşk.
Şiirin adının anlatamıyorum olduğunu düşünürsek her şey için uygun aslında. Bugün Orhan Veli-Kanık'ın Anlatamıyorum şiirinden bahsetmek istedik. Çünkü UNESCO'nun projesi olarak gerçekleştirilmiş bir dijital şiir portalı var. Dünyada çok fazla farklı dil ve ülkeden kullanıcının başvurduğu bir portal bu. UNESCO 1999 yılında kültürler arası iletişimin artması ve kültürel ortak alanların belirginleşmesi için hazırlamış bu projeyi. Almanya'da hayata geçirmişler. Büyük bir portal. 84 ayrı dilde şiir var bu portalda. 12.300 aşağı yukarı, 300'den biraz fazla şiir mevcut. Ve 1375 de şair var dünyada. 18.000'den biraz fazla şiir çevirisi mevcut. Örneğin Anlatamıyorum şiirine gittiğinizde zaten çıkıyor hemen. 4-5 ayrı dildeki çevirisini görebiliyorsunuz, seslendirmelerini görebiliyorsunuz. Bu portalda her yıl belli her yıl yaz aylarında bir festivale dahil oluyor portal. Yine UNESCO'nun öngördüğü bir çalışma bu. Ve orada her yıl kullanıcıların dijital olarak en çok hangi şiiri okuduklarını, aradıklarını ve kendilerine aldıklarını, indirdiklerini bilgisayarlarına istatistiklerini paylaşıyor. Bugün 2019 yılı için bu yaz belirlediler ki birinci sırada Arjantinli şair Borges'in Anlar şiiri var. Ve ikinci sırada tüm dünyada en çok aranan ve okunan şiir bu portalda Orhan Veli-Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri. Biraz önce sizin bir kısmını okuduğunuz şiir. Çok anlamlı, iki şeyden dolayı anlamlı. Bir, bizim dinleyicilerimizin çoğu yurt dışında. Demek ki yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin çok büyük bir bölümü bu yıl Orhan Veli-Kanık'ın Anlatamıyorum şiirine bakmış.
Evet.
Çünkü bizde de var ama biz tabii daha aradığımızda arama motorlarında bize yakın olan sitelere belki yakın gidiyoruz ya da kitapları tercih edebiliriz Türkiye'de. Fakat dünya çapında böyle bir arama olduğuna göre farklı ülkelerde yaşayan Türklerin en azından ilk önce diyelim Orhan Veli-Kanık'ın şiirlerine yakınlık gösterdiğini görebiliyoruz. İlk 10 şiir Türkçe aranan ilk 10 şiirin 5'i zaten Orhan Veli'ye ait bu yıl. Özellikle Orhan bir Orhan Veli sevgisi var. Anlatamıyorum şiiri çok etkili. Ben biraz ondan bahsetmek isterim. Orhan Veli'den bahsetmek isterim. Orhan Veli şairler arasında zaman zaman fazla popüler olmasıyla eleştirilmiş bir şair. Çok genç hayatını kaybetmiş bir şair. Birinci yeni ekolü içerisinde özellikle kendini göstermiş bir şair. Onlu yaşlarının hemen başında Melih Cevdet'le tanışmış 14-15 yaşlarında.
Çocukken
ve birinci yeni şairlerinin o ortaya çıkışı aslında bir çocukluk arkadaşlığına dayalı belli bir ölçüde. Orhan Veli şiirlerinin Türkçe'de yalın olması, çok etkili anlatımlarının olması, döneminde yadırganacak kadar işte kafiyeden bir takım şiir kalıplarından bağımsızlaşmış olması birinci yeni o yüzden zaten çok ses getirmiş. Orhan Veli-Kanık'ın şiirleri belli dizeleriyle İstanbul'u dinliyorum desem herkesin aklına gelecek belli dizeleriyle ana dili Türkçe olan herkes için zaten var. Hani bir tanıdığımın sözüdür bu ama çok uygun olduğu için paylaşmak isterim. İliğine kemiğine sinmişlerdi. Hakikaten Orhan Veli şiirleri ana dili Türkçe olan insanlar için özellikle böyle bir etkiye sahip.
Çünkü çok anlaşılır.
Çok. Ve aslında çok da güçlü. Hı hı. Anlatamıyorum şiirinin sonlarında bir dize var. Diyor ki, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Bu çok güçlü. Her şeyi söylemek mümkün. Hayatımız boyunca belki yutkunup söyleyemediklerimizi bir şairin dizesinde bulabiliriz. Hı hı. Şiir benim için zorlu bir alandır. Ben şiir ezberleyebilen birisi değilim. Şiir gerçekten bir dilin sihirli sözcüklerinin en fazla göründüğü alan. Şairlik bu anlamda bir doğal yetenek üzerine bir mimar özeniyle dilin tekrar ve tekrar hayatın içinde var edilmesi demek.
Çok güzel, çok bir, güçlü bir ama tanım alan. Da çok güçlü oldu gerçekten.
Çünkü
çok
şairlik oldu. Hakikaten bir şair. Biz de dinleyicilerimizin affına sığınarak söyleyeyim. Bazen edebiyat çok sosyal görüşlerin arasında bölünebiliyor. Siyasi görüşlerin arasında bölünebiliyor ama hakkını teslim etmek lazım. Dünyaya bakışından çok örtüşmeyebilir dünyaya bakışınız bir edebiyatçıyla, bir şairle özellikle, bir yazarla belki. Ama dili kullanışı ve hayatın içinde gördüğü şeyleri kelimelerle ifade edebilme gücü bir saygı uyandırır. O saygıyı Orhan Veli özellikle hak ediyor. Çok fazla insana ulaştığı için kitapları onlarca yıldır tekrar tekrar basılıp en çok satanlar da yer alabildiği için kimi zaman şairler arasında yeterince entelektüel olamamakla, erken hayatını kaybetmiş olmanın getirdiği yeterince bir toplumsal duruş gösterememekle değerlendiriliyor. Ama Orhan Veli'nin insanca bakışı, hatta biraz nasıl söyleyelim, avare ve kendisinin ifadesiyle serserice duruşu, hı hı, hayatın içinde bize gözümüzden kaçan kimi şeyleri hatırlatıyor. Demek ki biz 2019 yılı içerisinde ana dili Türkçe olan ve farklı ülkelerde yaşayan insanlar, farklı yaş gruplarında olan insanlar, biz bir şekilde belki bir ödev mecburiyeti, belki bir hatırlama, belki kendimizi birisine anlatma telaşıyla birkaç dize ararken Orhan Veli'yi çok aramışız.
Aslında o ödev telaşına da şöyle katılmak istemem. Çünkü evet, Orhan Veli ödev olarak çocuklara verilebilir ama evet, hani her şeyi biz ödev olduğunda yapmak istemeyiz. Ya ben tam tersi onun ödev olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçekten bilinçli aramalar bunlar.
Kesinlikle. Bir de Orhan Veli'nin hüzünlü bir hayat hikayesi var aslında. Bazı insanlar için söyleriz ya, malum olmuş diye kendisine. Evet. Çok hızlı yaşayan ve çok hayata çok erken veda eden birisi. Biz bu yayını Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Orhan Veli'nin çalışmakla ilgili çok sorunu olduğu herkesce malum. Böyle havalarda istifa ettim, Efkaf'taki memuriyetimden der kendisi. Ve havaları suçlar, havalarla ilgili çok sözü vardır. Ankara'ya gelmiş, İstanbul'daki istifasının ardından Ankara'da iş bulabilmiş Orhan Veli. Ve bugün belki dinleyicilerimiz arasında Ankara'yı bilenler vardır. Ulus'ta küçük tiyatronun olduğu büyükçe bir apartman mevcuttur. Gençlik Parkı'nın karşı tarafında. Orası o zamanlar bir apartman gerçekten de. Orhan Veli orada oturuyor ve çok yakın yürüme mesafesinde PTT müdürlüğünde tercümanlık yapıyor. O zaman posta, telgraf ve telefon çok merkezi bir iletişim yeri ve pek çok dilde tercümana ihtiyaç duyuyorlar. Orhan Veli de orada görev yapıyor, Orhan Veli Kanık. Çok ders alınacak bir hikayedir. Bir gün akşam üzeri giderken ara yolda bir çukurda ayağı çukura giriyor ve düşüyor ve aslında bir beyin kanaması geçiriyor. Rapor alıyor ve Ankara'da kalmak istemiyor. Hemen hemen her şairin olduğu gibi İstanbul'a dönmek istiyor Orhan Veli Kanık. Ve İstanbul'a döndükten sonra tabii içeride bedeninde oluşan tahribat dolayısıyla kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Aşiyan da bugün yatıyor mezarında, huzuru daim olsun. Ve Orhan Veli Kanık'ın bu erken gidişine bağlı olarak şiirleri çok başka bir anlam kazanıyor. Yani bizim o çapkınca ifadelerine baktığımızda gördüğümüz Orhan Veli öyle bir Orhan Veli. Ama anlatamıyorum şiirinde hakikaten hepimizin hayatta bazı şeyleri söylemek isteyip de söyleyemediğimiz, hani dizenin sonunda diyor ya, bir yer var her şeyi söylemek mümkün. Çok yakınım, duyuyorum.
O kadar yakınım, duyacak kadar.
Ama anlatamıyorum. Yani o hali hepimiz yaşadığımız için, evet, herhalde Orhan Veli'yi çok aradık. Birinci şiir, biraz da ondan bahsetmek isterim. Orhan Veli ikinci sırada en çok okunanlarda. 2019 yılında en çok okunan şiir birinci sırada Arjantinli şair Borges'in Anlar şiiri. Dinleyicilerimize şöyle hatırlatabilirim. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinden daha çok hata yapardım diye başlayan bir şiirdir. Çok etkili ve biraz uzunca bir şiirdir. Hayatın aslında nereden ve nasıl bakılarak yaşanması gerektiğine dair herkese hitap eden bir şiirdir. Yani milliyetsiz bir şiirdir. Bu şiiri ana dilim İspanyolca olmayan birisi de çok rahat çevrildiğinde hissedebilir. Yani bir karşılığı var her insan evladı için. Çünkü sonunda der ki, çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Hayatta sadece anlar var, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Ama işte 85'imdeyim ve ölüyorum der ve 86 yaşında da hayatını kaybeder şair. Hastadır ve geleceği görmektedir. Yani çok da hayatın devam etmeyeceğini hissettiği bir anda yaşamış ve yazmıştır. Şöyle bir söz var, bir yazarın sözü. Yazarın gözyaşları gerçekse okuyucunun da olur der. Gerçekten de çok yaşanarak yazılmış şiirler, çok yaşanarak yazılmış romanlar okuyucuda bir karşılık buluyorlar. Hangi dilden çevrilmiş olurlarsa olsunlar.
Duygu geçişi.
Orhan Velikan'ın şiiri de o yüzden Fransızca'da, Almanca'da ve İngilizce'de çok aranmış. Yani sanılmasın ki
yalnız
Orhan Velikan'ın
aranmış.
Evet, sadece bu portal üzerinden sadece Türkçe olarak arandığı için ikinci sıraya geçmiyor. Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak arandığı için de dünyada en çok okunan ikinci şiir olarak belirtilmiş istatistikte. Ve bu anlamda bizim için de önemli. Biz çünkü biraz önce söylediğim gibi şair ve yazarlarımızla biraz daha nasıl diyelim, doğru ifade edersek evrensel bakış açısıyla bakabilmeliyiz. Bazen dar bakabiliyoruz ve geç kalıyoruz. Evet. Geç kalmamak adına bakmak gerek. Belki düşünmek gerek, bugünden yarına kim kalır? Ben o kişileri şu anda görüyor muyum, okuyor muyum, biliyor muyum isimlerini diye bir bakmak gerek. Çünkü ana dili Türkçe olan insanlar için bizim böyle bir borcumuz var. Bu proje UNESCO projesi ve çok büyük bir portal olarak hazırlanmış. Ama belki biz de kendi şairlerimizi farklı dillere, kendi yazarlarımızı farklı dillere çeviren bir ana portalın sahibi olabilmeliyiz diye ben de düşünüyorum.
Olmasın, neden olmasın?
Neden olmasın? Çünkü madem ki böyle bir şey var ve madem ki biz birilerinin öngördüğü bir projede birkaç şiirle Orhan Velikan'ı görüyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Neden olmasın? Belki biz de kendi şairlerimizi birkaç dilde tanıtan uluslararası açık bir portalın sahibi olabiliriz.
Ah, güzel bir proje. Bunun üzerine muhakkak
düşünün. Çok isterim. İnşallah olur. İnşallah olur.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dediğim gibi çocukluğumdan beri çok sevdiğim, çok okuduğum, çok ezberleyebildiğim şiiri bu şekilde hani onurlandırmış olmak ve Orhan Veli'yi bir kez daha anmak vesile oldu. Size de bize bu vesileyi sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata her çarşamba olduğu gibi Sihirli Sözcükler köşemizde bizlerle birlikteydi. Dünyanın en çok okunan şiirlerinin uluslararası bir şiir takip sistemiyle kontrol edildiğinden bahsetti ve bu yıl en çok okunan şiirler listesinde ikinci sırayı Orhan Veli'nin Anlatamıyorum şiirinin oluşturduğunu söyledi. Hem bu takip sistemini konuştuk hem de Orhan Veli'yi bir kez daha saygıyla anmış olduk. O güzel şiirini de sizlerle paylaşmış olduk ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.